Ancak kral Davut, Tanrı'nın sevgili, hizmetkarı olduğundan, Tanrı, Davut'un oğlu Süleyman'ın, Morah Dağı'nda kendisi için bir ev inşa etmesine izin vermeye karar verdi. İbrahim'in yüzyıllar önce oğlunu Tanrı'ya kurban olarak sunmak üzere Isak'ı götürdüğü yer. Bu tapınak veya kilise, Tanrı'nın şimdiye kadar insana inşa etme izni verdiği tek tapınaktır ve her mezhepten tüm diğerlerini inşa edenler şeytan ve onun rahipleridir. Mat. 6. 5. 6. Tanrı yaşanacak bir ev istemez, o, size nasıl ona benzeyeceğinizi öğretmek için, hoş karşılanan bir misafir olarak kalplerinizde ve zihinlerinizde yaşamak ister, iyi. Morah Dağı'ndaki tapınağın bir dış avlusu ve kutsalların kutsalı, adı verilen bir iç mabedi vardı, dünya üzerindeki en kutsal nokta, İbrahim'in Isak'ı kurban ettiği yer ve burası kutsal yer olarak biliniyordu. Bu kutsalların kutsalı, tapınağın dış avlusundan, tapınak perdesi ile ayrılmıştı. Tanrı ile iletişim kurmak için oraya giren, başrahip, dışında hiç kimsenin, kutsalların kutsalına, girmesine izin verilmiyordu. Tüm zamanların başkâhini, Yaratılış 14-18 vemez. 114 Yahudi rahipler tarafından çarmıha gerildiğinde, avukatlar ve politikacılar otoritelerine meydan okuduğundan ve kutsalların kutsalı, na giden tapınak peçesi, yıkıldığından, bu, o andan itibaren rahipliğin sonsuza kadar ortadan kaldırıldığını dünyaya göstermek içindi. Mesih'in kendisi hariç. Daha sonra, onun yeni ahit öğretileri aracılığıyla, herkes, öğretileri tamamen yazıldığı gibi takip ederse ve şeytanın cüretkar rahipleri tarafından yanlış yorumlanıp yozlaştırılmamışsa, Tanrı'ya doğrudan erişime sahiptir. Mesih'in söylediklerinin tersini yaptıklarında, Mesih'e hizmet ettiklerini söylemek. Böylece insanları Allah'tan uzaklaştırıp, Allah'ın bir evde, kalplerinin dışında yaşadığına inandırırlar ki bu da Allah'ın istediğinin tam tersidir. Yapmaları gerektiği gibi, Tanrı'dan nasıl öğrenebilecekleri, dünyayı nasıl daha iyi, daha adil ve daha güvenli bir yer haline getirebilecekleri konusunda İsa'nın öğretilerini öğretmek yerine, insanlara kimseye faydası olmayan aptalca şarkılar söylemeyi öğretiyorlar. Allah'ın söylediklerinin tersini yapan ve veya öğreten herkes, kendisi ne söylerse söylesin, muhalif olan şeytan için çalışıyor demektir. Bir ağacı, verdiği meyveye göre yargılayın, Mat. 7, 12, 23, onların söylediklerine kulak asmayın, yaptıklarına bakın. Yeni antlaşmaya tam olarak katılmamış olan herkes ölü gibidir, çünkü o hala eski antlaşmanın laneti, kölelik ve ölüm altındadır. Hala zaman var, ama sadece. İşaya 42, 7 ve mahkumlar, hapishane memurları ve valiler için el kitabı, ne okuyun, hepiniz zenginlerin ve yoksulluğun kölesisiniz ve her zaman da öyle oldunuz, çünkü sözleşmeyi bozdunuz ve kötü, bencil insanların sizi aldatan ve yoksullaştıran yasa dışı yasalar ve ekonomik sistemler icat etmesine izin verdiniz. Ve tıpkı Tanrı'nın sizi yaklaşık 3000 yıl önce peygamberi Yeşaya aracılığıyla uyardığı gibi, hayatta kalmak ve ailelerinizi beslemek için sizi suça sürüklüyor. İşaya 3, 12, 15 ve 42, 20, 22'yi kendiniz okuyun. Gerçekten ne söylediğine bakın. Sözleşmeye sadık kalarak kendinizi ve tüm işçi sınıfını yoksulluktan ve adaletsizlikten özgür kılabilirsiniz. Herkes için krallık ve adalet için savaşmak ve Tanrı'nın kusursuz özgürlük ve ekonomi yasaları uyarınca özgürlüğe dönüş için, hapis yerine, adamların yasa dışı yasaları mevzuatı ve ekonomisi uyarınca. Yeni antlaşma sizin bunu kabul etmenizi ve Tanrı ve ben de bizimkini yapabilmemiz için üzerinize düşeni yapmanızı bekliyor ve 2000 yıldır aklınızı başınıza toplayıp gözlerinizi ve kulaklarınızı açmanızı bekliyor. Ve bizi ve sadece bizi dinleyin. Sana söyleneni yapmayı ne zaman öğreneceksin? Bu insanlar tamamen itaatsiz ve öğretilerime karşı çıkıyorlar, peki beni nasıl temsil edebilirler? Ne zaman insanların benim hakkımda söylediklerini dinlemeyi bırakıp benim sözlerimi dinleyip, yapmanız gerektiği gibi benim öğretişlerimi takip edeceksiniz? Yeni ahitteki sözlerime bakarsanız, beni tanımayan insanların, bildiklerini söyleseler bile hakkımda sözleri dinleyerek oluşturdukları imajdan tamamen farklı olan gerçek beni göreceksiniz. Babaları şeytan gibi yalancıdırlar, yalancı, Yuhanna 8:35. Esseneler ve müritler kendilerini antlaşmacılar olarak adlandırdılar ve ilk müritler kendilerini Hristiyanlar değil, yolun takipçileri olarak adlandırdılar. Genel olarak, sözde Hristiyan rahipler ve özellikle Roma Katolik rahipleri, insanlara Tanrı'nın aptal olduğunu öğreterek dünyaya hesaplanamaz zararlar verdiler. İnsanlara hayatları boyunca kötü olabileceklerini öğrettiler. Bu insanlar ölüm döşeğinde bir rahip bulup özür diledikleri ve kiliseye para verdikleri sürece her şey yolundadır ve Tanrı onları affedecektir. Ne yazık ki çoğu insan aptal şeytani yalanlarına inanır ve tam olarak bunu yapar, dünyanın bu kadar kötü olmasının ve kiliselerin, özellikle de Roma Katolik Kilisesi'nin bu kadar zengin olmasının nedeni budur. Katolik ülkelerin çoğunun bu kadar yozlaşmış olmasının nedeni budur, çünkü insanlar rüşvet alırlar ve hayatları boyunca kötülük yaparlar, günah çıkarmaya gittikleri ve bir rahipten af aldıkları sürece bunun bir önemi olmadığına inanırlar. Ölüm döşeğindeyken bir rahibe üzgün olduğunuzu söylediğiniz, kiliseye para verdiğiniz ve onu kandırabileceğiniz sürece, kasıtlı olarak kötülük yaparak, bunun sorun olmadığını düşünerek hayatınızı yaşayabileceğinizi gerçekten düşünüyor musunuz? Tanrı, aptal olan ve kandırılan sizlersiniz, gerçekten. Tanrı'yı kandıramazsınız, o düşündüğünüz her şeyi bilir. Ne inanılmaz bir iş, günahların bağışlanmasını satmak ve ne büyük bir güven oyunu. Rahipler günahlarınızı affedemezler, sizi para, koruma parası için kandırıyorlar. Tanrı söz konusu olduğunda onlar var bile değilken, sizi Tanrı'dan nasıl koruyacaklar, Mat. 23:8-9. Eminim ki mafyanın hepsi iyi Katolik çocuklardır ve kendisi de dünyadaki en büyük mafya olan Vatikan'a para vermektedirler. Vatikan o şeytani koruma şantajını başlatıp milyonlarca insanı kandırmasaydı, bu insanlar Tanrı'nın cezasından korkarak bugün daha iyi insanlar olacaklardı ve dünya çok daha iyi bir yer olacaktı. Yani bu Vatikan'ın hatasıdır. Ayrıca yolsuzluklarıyla insanları benim öğretilerime yabancılaştırdılar. İyi bir örnek oluşturarak insanları öğretilerime getirmek yerine. Eğer benim öğretilerime uymuş olsalardı, insanları komünizme ve ateizme, mamona ve şeytana hizmet etmeye sürüklemezlerdi ve Müslümanları Hristiyanlara karşı çevirmezlerdi. Eylemlerinizden, düşüncelerinizden ve sözlerinizden siz sorumlusunuz ve gerçekten üzgünseniz yalnızca Tanrı sizi affedebilir. Onun sizi affedebilmesi, sizi de cezalandırmayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden gerçekten iyi bir hayat yaşasan iyi olur. Yeni antlaşmanın en yanlış anlaşılan ve yanlış yorumlanan öğretisi zina yapan kadınla ilgili olandır. İncil sadece kadını affettiğimi çünkü onun düşüncelerini okuyabildiğimi ve onun gerçekten üzgün olduğunu bildiğimi ve bunu bir daha asla yapmayacağına güvendiğimi söylüyor. Zina yapmanın yasal olduğunu ya da bunu yapmanın sorun olmadığını söylemedim. Sizin, sözde Hristiyan rahipleriniz her şeyi yanlış yorumladılar, çarpıttılar ve bunu, sözde benim kutsamamla, dünyanın tüm iğrençliklerini, Mat. 17 gerçekleştirmek için bir ruhsat olarak kullandılar. Günahkarlar, git ve bir daha günah işlemeyin. Ayrıca yasayı yok etmeye değil, onu yerine getirmeye geldiğimi ve yasanın zamanın sonuna kadar hiçbir şekilde değişmeyeceğini söyledim, 4:6. Rahiplerden uzak durun ve benim öğretilerimi takip edin. Sana kaç kez söylemem gerekiyor? Eğer bir kilise gerçekten Tanrı'nın evi ise, o zaman hiç kimsenin kapıyı kilitlemeye veya kilitlemeye hakkı yoktur. Kiliseye gitmemelisiniz. Dolabınıza, banyonuza ya da herhangi bir özel mekanınıza gidin ve düşüncelerinizde Tanrı ile konuşun, o size telepati yoluyla, iyi sesiniz ile cevap verecektir, fakat kelimelerle değil. Yeni dili öğrenin, telepati. Kiliseye para vermeyi veya biriktirmeyi bırakın. Onu dünyada iyilik yapmak için kullanın ve onunla kötülükle kendiniz mücadele edin ve yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanı saklayın. Para biriktirmek, Tanrı'ya ve onun hem ruhsal hem de fiziksel tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağına olan inancınızın olmadığını gösterir. Roma Katolik Kilisesi muhtemelen para açısından dünyanın en zengin örgütüdür. Evler, konaklar ve mülkler, borsa hisseleri ve mücevherler. müstehcen derecede zenginken ve milyonlarca insan açlıktan ölürken Tanrı'yı nasıl temsil edebiliyorlar? İsa'nın kıyafetlerinden başka hiçbir şeyi yoktu ve yoksulluk ya da suç olmaması için her şeyin paylaşılması gerektiğini öğretmişti. Altın ve para biriktirmeyi öğretirken dinler nasıl Tanrı adına çalışıyor olabilir? Şeytana çalıştıkları çok açık değil mi? Onlar da tıpkı din bilginleri ve ferisiler gibi ikiyüzlüdürler ve dul kadınların evlerini yıkarlar ve gösteriş için uzun uzun dua ederler. Aptalca kıyafetler giyiyorlar ve sokaklarda birbirlerini selamlamaktan hoşlanıyorlar. 2000 yıl ve hiçbir şey değişmedi. Hem mahkum hem de kötü olan, gerçeği kör olan biri sana nasıl iyi olunacağını nasıl öğretebilir? Sadece Tanrı sana öğretebilir. Gözlerinizi açın. Katolik rahipler askerlere Tanrı adına cinayet işlemelerini söylerken, Tanrı'nın kendisi öldürmemeniz gerektiğini söylüyordu. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, bunu yapan tek rahip onlar değil. Tanrı'yı nasıl temsil edebilirler? Tarih boyunca tüm rahipler şeytan tarafından kandırılmış ve aslında Tanrı için değil, onun için çalışmışlardır. Şeytan, Hristiyanlığı yarattıktan sonra, dünyayı bölmek ve aldatmak konusunda daha da verimli hale getirmek için onu birçok farklı mezhebe böldü ve sırf onun adını kullandıkları ve kötüye kullandıkları için organize dinlerin Tanrı'ya ait olduğuna inandırdı. İsa hayırseverliği öğretti ve hiçbir şey malzemenin istiflenmesi ve fakirlere vermek, peki bir Hristiyan kilisesinin maddi hazineleri istiflemek için ne gibi bir mazereti olabilir? Sözlerle değil eylemlerle iyi bir örnek oluşturmalılar, bunun yerine kötü bir örnek oluşturuyorlar, kendi örnekleriyle dünya hazinelerinin istiflenmesini öğretiyorlar. İsa dünyanın ilk, en iyi ve en ünlü sosyalistiydi. Ancak sosyalizmde tıpkı Tanrı ile konuşmak gibi bireysel tercih esasına dayanmak zorundadır, çünkü bir kez örgüt haline geldiğinde tıpkı din gibi her şey ters gider. Hapishanenin kurallarını hatırlayın, özgür irade. Sosyalizm bir siyasi parti veya hükümet şeklinde örgütlendiğinde diktatörlüğe ve kötülüğe dönüşür. Tüm insan diktatörleri kötüdür, ancak en kötüsü, insanları zorla içeride tutan duvarlarla devlet diktatörlüdür. Duvar örmezlerse oralar ıssızlaşır. Herkes kişisel olarak komşularına yardım etmeyi seçmelidir. Sorun yaşayan kişi büyük anne ve büyük babalarınızdan biri veya büyük büyük anne ve büyük babanız olabilir. Onlara yardım etmen gerekmez mi? İnsanları sosyalist olmaya zorlayamazsınız, her bireyin kendi özgür iradesine sahip olması ve karar vermesi gerekir. Allah herkese kendi özgür iradesini vermiştir ve hiç kimsenin bunu elinden almaya hakkı yoktur. Ancak insanlar, Tanrı'nın size verdiği hakları elinizden almak için kendi yasa dışı kanunlarını, Yeşaya 3:14, 15:41, 15:16-42, 13:25 Mat. 15:9 yarattılar ve şimdi savaşmalısınız onları geri almak için, İF. Atı 10:18 devlet sosyalistleri aynı zamanda şeytanın rengi olan kırmızı bayrak altında da çalışıyorlar. Kapitalizm de yanlış ama komünizm kadar kötü değil çünkü en azından kapitalist olma ya da olmama seçim özgürlüğüne izin veriyor. Yanlış değerleri öğretiyor çünkü cennetin değerleri yerine dünyanın değerlerini öğretiyor. Ancak, en azından kendisini insanlara dayatmıyor ve siz vazgeçme ve veya ayrılma konusunda özgürsünüz. Muhtemelen kötülüklerin daha azıdır. İsa yolu, yani bireysel sosyalizmi öğretti. Eğer herkes İsa gibi olsaydı, hükümetlere gerek kalmazdı çünkü herkes komşularına yardım ederdi ve yakında bu gezegen terk edilirdi, çünkü herkes evine giderdi, ben yolum, evim olmak, eve gitmek. Aptalca kostümleri ve ritüelleri olan rahiplerden uzak durun. Tanrı ile özel olarak konuşun, onu dinleyin ve kendi iradenizi değil, onun iradesini yerine getirin. Hemen yok. Sadece Tanrı'nın iradesi. Dünya hazinelerini istiflemeyin. Sonsuza kadar yaşama ve eve dönme şansınızı, elinizde tutamayacağınız dünyevi hazineler ve kesin ölümle takas etmeyin. Bu dünya mükemmel bir hükümete sahip olmuştur ve her zaman da öyle olmuştur, keşke insanlar onu dinlese ve ona tavsiyelerini her zaman görmezden gelmek ve ona karşı çalışmak yerine, onlara tavsiyelerini yaparak ona yardım etselerdi. İnsanlar gerçek hükümete yardım etselerdi, dünya mükemmel bir şekilde işleyecekti. Bu hükümet aynı zamanda onların kralıdır ve Allah'tır. Ne yazık ki hepiniz anarşistsiniz ve ilk emire doğrudan itaatsizlik ederek kendi hükümetlerinizi ve monarşilerinizi kurdunuz ve onlar onun yönetimiyle doğrudan çelişerek yönetiyorlar. Mat. 4:10 ve 15:9. Allah'ın bütün insanlar eşit yaratılmıştır demesine rağmen, diğer kötü insanlara ve şeytana tapınmak, onlara bedenen ve ruhen boyun eğmek, zamanın başlangıcından bu yana bela ve savaşlardan başka bir şeye sebep olmamıştır. Ve siz hala ilk emri yerine getirmeyi öğrenmediniz. Bir emri ihlal ettiğinizde, otomatik olarak kendinize ceza ve acı getirirsiniz, ilahi adalet. Bunlar kibar istekler değil. Bunlar tavsiye bile değil. Bunlar emir. Ve tam olarak söylediklerini kastediyorlar. İyi olduğunuzu ve ceza görmeden ve kendinize bir kanunla istediğinizi yapmakta özgür olduğunuzu sanıyorsunuz, ama öyle değilsiniz ve çok yanılıyorsunuz. Sure 96, 6, 7. Demokrasiden bahsediyorsunuz ve kelimesinin anlamını bilmiyorsunuz. Her durumda, idam hücresindeki mahkumların kendi kurallarını belirleme ve kendilerini kral ve kraliçe seçme hakları yoktur, lordlar, hanımlar ve parlamentolar ve kendilerini yönetiyorlar. Kralların ve kraliçelerin hapishanede olmasına ve mahkumların kendi kendilerini yönetmesine izin veremezsiniz. Hapishanelerin ve bu hapishane gezegeninin de mahkumların uyması gereken kuralları vardır ve bunlar Musa'ya verilmiştir. İnsanlar yasa yapmaya başladığından beri adalet geriliyor. Bugüne kadar her yeni yasa çıktığında adalet daha da azalıyor, insan kanunları mevzuatı kapsamında, adalet yok, zengin azınlık, hapse girmeden Tanrı'nın kanunlarını çiğnemelerine ve fakirlerden çalmalarına izin vermek için kendi kanunlarını mevzuatlarını oluşturur. Yoksul çoğunluk, zenginlerin kanunlarına mevzuatlarına oy verme konusunda kandırıldı ve kandırıldıklarını göremiyorlar, çünkü onlar Tanrı'nın kanunlarına sıkı sıkıya bağlı kalmadılar ve bu insan yasalarının mevzuatlarının onları daha da fakirleştirdiğini ve zenginleri daha da zenginleştirdiğini. Yoksullar çoğunluktadır ve zengin azınlıklara hizmet etmektedirler. Bu nasıl bir demokrasi? Kitlesel delilik budur. Ne yazık ki deliler akıl hastanesini ele geçirdiler, ancak eğer tövbe etmezler ve kanuna uymazlarsa, yakında bunu yaptıkları için idam edilecekler. Limited şirket hukuku, zengin insanların kişisel eşyalarını korur ve ceza almadan ticaret yapmalarına izin verirken, fakir adam onlara borcu varsa gömleğini kaybeder ve veya hapse girer. Adalet bunun neresinde? Zengin bankacılar ve sigorta şirketleri milyarlarca sterlin çalıyor, vs. her gün yoksullardan ama kendi kanunları mevzuatları nedeniyle hapse girmiyorlar, ama bir adam, zenginler ve onların kanunsuz, sahte kanunları mevzuatları onları sahtekarlık yoluyla yoksullaştırdığı için aç ailesini doyurmak için bir somun ekmek çalarsa, o zaman o zenginler onu hapse atacaktır. Adalet bunun neresinde? İnsanoğlunun yasa dışı yasaları altında yanlış insanlar hapiste. Hapishanede olması gereken fakir değil, zengindir. Zenginler, her şeyden önce onların kanun dışı, sahtekar kanunları uyarınca fakirlerin payını çalmamış olsaydı, fakir olmayacaktı. Bu nedenle müstehcen zenginler gerçek suçlulardır ve yoksulluğun ve küçük suçların sebebidirler. Yoksullar, insan yasalarının mevzuatlarının baskısı altında hayatta kalma mücadelesi verirken, yoksullar ne zaman diğer çalışan insanlardan çalmanın bir faydası olmadığını öğrenecek. Hepsi bir araya gelmeli ve Tanrı'nın yasalarının ve ekonomisinin yeniden yürürlüğe girmesi için oy vermeli ve ulusun zenginliğinin çalındığı yoksullara yeniden dağıtılması ve bunun bir daha asla olmayacağından emin olunmalıdır. Tanrı'nın kanunlarına uyarak ve yalnızca ona hizmet ederek, İşaya 42:24. Eğer anlaşmaya ve Tanrı'nın yollarına uyarsanız, yoksul olamaz. Zenginler, yoksulları baskı altında tutmak için ve suçun devam etmesinin kendi çıkarlarına olduğu için, ateşli silahlar yasası, mı çıkardılar, hiçbir meşru müdafaa aracı olmadan, çünkü o zaman insanlar sıradan hırsızlar yerine zenginlerin fakirlerden çalabilmesi için bankalarına ve sigorta şirketlerine ihtiyaç duyarlar. O zaman bankalar paranızı çalmanın yanı sıra, kendi paranızı size karşı kullanırlar, onu gerçekten ihtiyacı olmayan açgözlü insanlara faizle ödünç verirler, böylece genişleyebilirler ve devralabilirler ve seni işinden etmek. Gerçekten ihtiyacı olan birine borç veren bir banka duydunuz mu hiç? İyi olmadığınızda iyi olduğunuzu düşünerek kendinizi kandırıyorsunuz. Eğer hepiniz iyiyseniz, dünya neden bu kadar kötü? Hep başkası değil mi? Asla sen değilsin, yoksa öyle mi? İsa kendisinin iyi olmadığını söyledi, Mat. 19-17, öyleyse herhangi birinizin iyi olması nasıl mümkün olabilir? Sen ondan daha mı iyisin? Tabii ki değil. Öyleyse nasıl iyi olduğunuzu düşünebilirsiniz, iyi sözcüğünün anlamını bilmiyorsun. İnsanoğlu, iyi kelimesinin tanımında devrim yapmalı ve bu kelimenin gerçek anlamını size öğretebilecek tek kişiden, Tanrı'dan öğrenmeye başlamalıdır. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek, şununla başlar, sen. Kendinizi daha iyi bir insan yaparak işe başlarsınız ve bunu yapmak için Tanrı'nın size kişisel olarak öğretmesine ihtiyacınız vardır. 53 Yapmanız gereken diğer şey Tanrı'yı insanlaştırmayı bırakmaktır. O bir insan değildir. Kanunları, yargılar, emirler, sözler ve öğretiler tamdır ve tam olarak takip edilmelidir. Eğer onun emirlerini tam olarak uygulamaz ve onun kurallarına uymazsanız, onun sizinle konuşmasını ve öğretmesini nasıl bekleyebilirsiniz? İyi olmayı doğrudan ondan öğrenmek tam bir bilimdir ve öğrenebilmek için kurallara tam olarak uymanız gerekir. Hata yapmaz ve herhangi bir kafa karışıklığı veya hata yalnızca insanın yanlış yorumlamasından kaynaklanır çünkü kurallara tam olarak uymamıştır. Emirler tam olarak söyledikleri anlamına gelir. Ruh olarak yeniden doğmanız gerekir, tam olarak bu anlama gelir. Tanrı ruhtur ve ona ruhunuzla tapınmalısınız. Ruhen yeniden doğmadığınız sürece, ruhunuzla ona nasıl ibadet edebilirsiniz? Kim Tanrı'nın krallığını küçük bir çocuk gibi kabul etmezse, oraya giremez, tam olarak bu anlama gelir. Gidin ve Tanrı ile yalnız konuşun, Mat. 6-7, tam olarak bu anlama gelir. Sadakaları gizlice yapın, Mat. 1-4, tam olarak bu anlama gelir. Tüm öğretiler tam olarak söyledikleri şeyi ifade ediyor. Başlangıçta insan hiçbir şey yapamadığında Tanrı'yı insanileştirmedi ve Tanrı'nın aslında her şeyi yapabileceğine inandı. Artık insan, füzeler ve bilgisayarlar yapmak gibi birkaç basit şeyi yapabildiğinden ve egosunun onu kandırmasına izin verdiğinden, kendisinin gerçekten zeki olduğunu ve kendi başına bir kanun olduğunu düşünmesine izin verdiği için, Tanrı'yı insanileştirmeye çalışmış ve kendi kendine şöyle demiştir, aptalca kibiriyle. Eğer bir şeyi yapamıyorsa ve bunu yapabilmek onun hayal ve idrakinin ötesindeyse, o zaman Tanrı'nın da bunu yapması mümkün değildir. Tanrı bir insan değildir ve onun gücü ve yeteneği hepinizin kavrayışının ve hayal gücünün ötesindedir. Onun yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bölüm 10 Hz Muhammed ve başka bir din olarak İslam'ın doğuşu. Tanrı, şeytanın İsa'nın öğretilerine ne yaptığını, bunun yayılmasını ve yerleşmesini ve şeytanın başka bir örgütlü dinde elde ettiği başarıyı gördükten sonra, insanları bir kez daha doğru yolda bir araya getirmeye karar verdi. 600 yıl boyunca sözde Hristiyanlığın gelişmesinden ve insanların İsa'nın mesajını görmezden gelmesinden sonra, Tanrı, insanları organize dinlerden uzaklaştırmak ve kendisiyle doğrudan iletişime geri döndürmek için Muhammed'e yavaş yavaş aydınlanma verdi. Arapları ne Yahudi ne de Hristiyan oldukları için seçti ve pagan Araplar zaten sabah yıldızına bir tanrı olarak tapıyorlardı. Bu nedenle yıldıza tapınmaktan, Sure 53-49 yıldızların yaratıcısına tapınmaya geçmelerinin kolay olacağı umuldu. Ayrıca Araplar, kervanlarıyla yoğun yolculuk yapan göçebe tüccarlardı ve bu sayede Tanrı'nın sözünü her yere yayabiliyorlardı. Muhammed, Tanrı onu çağırdığında 40 yaş civarındaydı ve diğer tüm peygamberler gibi dindar bir adam değildi, o sadece Tanrı ile konuştu ve Tanrı'nın iradesini yerine getirdi ve diğer tüm peygamberler gibi o da evlat edinilerek Tanrı'nın çocuğu oldu. Muhammed dindar değildi, o sadece Tanrı'nın iradesini yerine getirmek için çabalayan ve çabalamayı öğreten bir inanandı. Tanrı, İbrahim'in dindar olmadığını, Muhammed gibi sadece bir inanan olduğunu Kur'an aracılığıyla açıkladı. Hem İbrahim hem de Muhammed, İsa gibi örgütlü dinlere karşıydılar ve onlara karşı savaştılar ve her ikisi de sadece Tanrı'nın çocuklarıydı. Ruhsal açıdan yeniden doğmadıkça ve küçük çocuklar gibi olmadıkça cennetin krallığına giremezsiniz. Allah, insan hayvanlarının yaratılışı ve şeytanın meleklerinin teslim olmaları, yeniden programlanmaları ve insana hayvanların içinde kilitli kalmaları, Adem ve Havva'ya secde etmeleri hakkında daha net açıklamalar vermiştir. 11 ve 15:31. İblis dışında herkesin Adem ve Havva'ya secde etmeyi kabul ettiğini anlatır. Muhammed, Tanrı'nın mesajlarını öğrencilerine aktardı, onlar da onları anlamadan yazdılar ve o zamandan beri, ben bu kitap ile bütün dünyayı aydınlatmak için tekrar gelene kadar kimse onları gerçekten anlamadı. Söz verdiğim gibi yapacağım, Markos 13:10 ve Luka 17:24. Tanrı ayrıca İbrahim'e cennetin nerede olduğunu söylediğini ve Muhammed'e de söylediğini ancak Muhammed'in de anlamadığını açıkladı. Böylece Rab Muhammed'e daha da açık bir şekilde söyledi ve ayrıca ona Sirius'un, yedi göğün ve alemlerin Rabbi olduğunu söyledi, Sure 53, 49-23, 86-86, 1, 4 ama yine de anlamadı. Rab Muhammed'e, İsa'nın öğrettiğinin aynısını söyledi, bu, İsa'ya, Muhammed'e, başka bir peygambere veya meleğe tapınmamak ve yalnızca Tanrı'ya tapınmak anlamına gelir, Markos 10-18 ve Matta 5-48 ve kahin olmamalıyız, Mat 5-19 ve 23-8. Tanrı Muhammed'e organize dinin yanlış olduğunu ve mezheplere ayrılmanın yanlış olduğunu ve her zaman da öyle olacağını söyledi. Ve dünyanın her yerinden, hangi milletten, renkten veya mezhepten olursa olsun, Allah'a gerçekten inanan ve onun emirlerini ve anlaşmalarını tutan tüm insanlar, 91, 95 ve onun iradesini yerine getirenler, kıyamet günü ateşten kurtulacaktır, Mat 12:50 ve İsrail'in 12 kabilesi sadece kelimenin tam anlamıyla kastedilmemektedir, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak, İsrail'in 12 kabilesine aşılanan tüm Tanrı'nın çocukları anlamına gelmektedir. İsrailite kelimesi Allah'ın savunucusu, yani Allah'ın iradesini yapanlar anlamına gelir. Günümüzün İsrail ulusuna ya da Yahudilere atıfta bulunmuyor. Tanrı'nın iradesini yerine getirenler, yani Tanrı'nın çocukları anlamına gelir. Kendi iradesini değil, Tanrı'nın iradesini yerine getiren, Tanrı'nın çocuğu veya evlat edinilmiş bir İsrailitedir. Muhammed'e İbrahim'in Tanrı'nın çocuğu, İsa'nın da Tanrı'nın çocuğu olduğunu, Muhammed'in de Tanrı'nın çocuğu olması gerektiğini anlatarak Arapların dünyayı birleştirmesini sağlamaya çalışıyordu. Tek bir kardeşlik oluşturmak ve tüm organize dinleri ve ayrılıkları yok etmek ve herkesin tek bir kardeşlik altında birleşmesini sağlamaktır. Hepsi doğrudan, bireysel ve özel olarak Tanrı ile konuşmalı ve Tanrı'nın iradesini yapmalıdır. Tanrı, Tanrı'dan gelen mesajların yalnızca size gönderildiğini düşündüğünüz kısmına değil, tümünü okumanız ve inanmanız gerektiğini söyledi. Buna Muhammed ve tüm Müslümanlar da dahildi, bu nedenle tüm inananların kitabı, İncil'i, Yeni Ahit, Kur'an'ı ve bu kitabı, Sure 16, 101, 104 ve Sure 4, 136. Tanrı, Muhammed'i aydınlattı ve o, bir istisna dışında, İsa ile tamamen aynı öğretileri öğretti, ben yolum, çünkü Muhammed yol değildi. Tıpkı diğer tüm peygamberlerin sadece elçi olduğu ve hiçbiri ölümden dirilmediği ya da tekrar gelmeyeceği gibi, Muhammed de sadece bir elçiydi ve takip edilecek bir örnek değildi. İsa ve İlyas dışındaki tüm peygamberler, mesajlar ve aydınlanma alan mahkum arkadaşlarınızdı. Peygamberlerin çoğu, Tanrı'nın mesajlarını anlamadan yazdılar, Dan 12, 8 ve İşaya 29, 11 ya da en azından Tanrı'nın bazı mesajlarını, buna Muhammed de dahildir. Muhammed'e reenkarnasyon anlatıldı, Tanrı ruhların pek çok şansa sahip olduğunu, keşke bilselerdi ve ayrıca ebeveynlerin ruhunuzun ebeveynleri olmadığını söyledi. Ve anneyi, babayı, oğlunu veya kızını Tanrı'dan daha çok seven kimse, Tanrı'ya layık değildir. Sure 4, 135-9, 23, 24-58, 22, sadece Matta 10, 34, 40'taki gibi. Tanrı, Muhammed'e, dünyanın, Tanrı'ya olan inancını ve onu sevmeyi reddedenler için bir hapishane olduğunu ve onların ruhlarının kurtuluşu ve evlerine dönme hakları için çalışmaları gerektiğini söyledi, suresi 29:6. Rab ona, son günde, ruhlar tarafından kullanılan insana hayvanların, iyilik için kullanılıp kullanılmadıklarına bağlı olarak, onları kullanan ruhların lehine veya aleyhine şahit olacaklarını söyledi. Veya kötülük için. Kıyamet gününde tıpkı Yuhanna'nın Vahiy 14:9-11'inde olduğu gibi, herkes kendi işaretiyle tanınacak ve onun işaretine göre yargılanacak. Alınlarında Tanrı'nın işaretini taşıyanlar, yani onunla telepatik iletişim kuranlar, emirleri yerine getirenler ve aynı zamanda onun iradesini yerine getirenler, körü körüne inanç ve ruhlarının gözlerini, üçüncü göz, kullanarak ve güç, hayatta kalacaklar. Ellerinde şeytanın işaretini, yani parayı ve dünyalık hazinelerini taşıyanlar da, ateşte öleceklerdir. Muhammed İsa'nın tamamen aynısını öğretti. Tanrı'nın mesajı her zaman aynıydı ve her zaman da öyle olacak, tıpkı Tanrı'nın her zaman olduğu ve her zaman aynı olacağı gibi, Alfa ve Omega, başlangıç ve son ve tüm peygamberler aynı şeyi söylemişlerdir. Tanrı, Muhammed'e, Meryem oğlu, İsa hakkında bilgi verdi, ancak Muhammed, Tanrı'nın kendisine ne söylediğini anlamadı. Tanrı Muhammed'e, Meryem'in oğlunun, kendi oğlu olmadığını söyledi, bu tamamen doğrudur, tıpkı benim şu anki annemin oğlu olmadığım gibi. Şu anki annemin vücudu benim bu sefer kullandığım bedeni yaptı, ama o beni yapmadı. Ruhum tıpkı 2000 yıl önceki son seferde olduğu gibi cennetten geldi. Tanrı'nın oğlu Prens Mikail'dir, Mesih, İsa Nazaret'e, Meryem'in oğlu, içinde kilitli olan ruh, babanın biraz yardımıyla Meryem'in bedeni tarafından yaratılan bir insan hayvandı. Meryem'in oğlu, "Nu insanlar beni görebilsin ve duyabilsin diye, nasıl olmanız gerektiğini size gösterebilmek için kullandım, tıpkı şimdi bu bedeni aynı amaçla kullandığım gibi." Meryem'in oğlu, "Nu kontrol ettim ve onu içeriden herkesin yararına kullandım, kullandığınız hayvan bedenleriyle hepinizin yapması gereken şey budur." Allah, İsa denilen adamın kendi oğlu olmadığını bildirmiştir. İçerideki ruhtan varlıktan değil, yalnızca ruhu taşıyan insandan bahsediyordu. Tanrı, yeni ahitte çeşitli vesilelerle çok sayıda insana, insana hayvanın içindeki ruh olan Mesih'in, kendisinden hoşnut olduğu ve hala hoşnut olduğu sevgili oğlu olduğunu söylemiştir ve Tanrı onun asla yalan söylemez söyler. Mesih çarmıhta ölmedi ama ölen, Meryem oğlu, İsa denilen insan hayvan bedeniydi. İnsan değilsiniz. İsa ile ilgili yanlış anlama konusunda iki olasılık var, çünkü Muhammed okuma ve yazma bilmiyordu ve Kur'an'ı yazmadı ya da doğru olup olmadığını kontrol etmek için okumadı çünkü yapamaya yetenekli değildi. İlk olasılık, Muhammed'in kendisinin Tanrı'nın kendisine ne söylediğini anlamamış olmasıdır, çünkü Muhammed basit ve eğitimsiz bir adamdı, fakat nazik, dürüst ve alçak gönüllüydü. İkinci olasılık, Muhammed'in Tanrı'nın kendisine ne söylediğini anlamış olmasıdır, ki bu o zamanki dünyanın zihniyetiyle pek olası değildir, ancak müritleri onun mesajını anlamamış ve yanlış yazmıştır ve Muhammed okumayı bilmiyordu ve bu nedenle yanlış yazıldığını anlaması mümkün değil. Her halükarda Kur'an, Muhammed'in ölümünden sonra derlendi ve yayınlandı, Muhammed'in Kur'an'ı yalnızca kısmı olarak anlamış olması ve takipçilerinin Tanrı yerine ona tapmış olmaları mümkündür, Allah'ın ve Muhammed'in öğretilerine doğrudan itaatsizlikte, gerisini kim yaptı, muhtemelen Halife Ömer'in talimatıyla, Muhammed'i İsa'dan daha önemli göstermeye çalışmak. Bu nedenle Müslümanlar artık Kur'an'ın söylediği gibi İsa'nın örneğini takip etmiyorlar. Şeytanın Muhammed'in veya müritlerinin, bakınız bölüm 3 zihnindeki telepatik sesi onları aldatmış ve bu mesajı mükemmel bir şekilde çarpıtmayı başarmıştır ve şeytan bu noktayı yüzlerce yıldır büyük bir başarıyla istismar etmiştir. O şimdiye kadarki en etkili numaralarından biri oldu ve o zamandan beri insanların kavga etmesini ve birbirlerini öldürmesini sağladı. İnsan ne kadar saptal olabilir? Hepsi aynı Allah'a tapıyorlar ve şeytan adına birbirlerini öldürüyorlar ve bunu yaparken de Allah'ın adını kullanıyorlar ve suistimal ediyorlar. İnsanların bu kadar aptal olabileceğine inanmak bana gerçekten zor geliyor ama aslında öyle olduklarını biliyorum. Müslümanların sorunu, takip edecekleri bir yön veya örnek olmaması ve sürekli bir daire içinde koşmalarıdır. Bunun nedeni, şeytanın onları Muhammed'e ibadet etmeleri ve o zamandan beri gerçek değere sahip tek peygamber olduğuna inanmaları için kandırmasıdır. İsa ve Muhammed, her ikisi de Tanrı'nın iradesinin yapılmasını öğrettiler, ancak, takip edilecek örneğe sahip olmadan, Müslümanlar hangi yolun ileri olduğunu bilmiyorlar ve İsa, kimi kabul etmeyecekler, dünyadaki herkesin Tanrı'nın iradesini yapmak, kendini feda etmeyi öğrenmek ve bencil olmamak konusunda izlemesi gereken örnek, ben yolum. Muhammed ve İsa aynı mesajı vaaz ettiler, tüm organize dinlerin kötü olduğu ve kendi iradenizi değil, Tanrı'nın iradesini yerine getirmeniz gerektiği ve doğrudan Tanrı ile konuşmanız gerektiği, bireysel olarak ve sürekli, Mat 6, eğer Mesih Tanrı'nın oğlu değilse, insan değil de ruh, o zaman neden Muhammed ya da diğer peygamberlerden biri değil de Mesih geliyor? Müslümanlar, inkar etseler bile, Kur'an'a ve Muhammed'in öğretilerine tamamen aykırı olan Muhammed'e tapıyorlar. Müslümanların Allah'ın hakikati olan Kur'an'a değil, Muhammed'e ve hadise olan inançları tamamen mantıksızdır, tıpkı Muhammed'in Allah'ın evladından daha önemli olduğuna olan inançları gibi. Mantıksız çünkü, eğer doğru olsaydı, o zaman Allah mutlaka Muhammed'i tekrar gönderecektir, onun yerine Kur'an'da belirtildiği gibi Mesih'i göndermektedir. Kur'an ayrıca Mesih'in dinsiz geleceğini, örgütlü dinleri ve onun adını kötüye kullanan yanlış öğretileri yok etmek için geleceğini söylüyor. Allah, daha önce olduğu gibi, bu kadar önemli bir görevi ne bir kişiye, ne de bir aydın tutsağa emanet edemezdi. Görevi yalnızca tamamen güvenebileceği en büyük oğluna, yani Prens Mikail Mesih'e verirdi. Allah bizzat Kur'an aracılığıyla, yaklaşmakta olan azap hakkında son bir uyarı olarak Mesih'in kıyametten tam önce tekrar geleceğini söylemiştir. Şeytan, İsa'nın öğretisini din haline getirip buna Hristiyanlık adını verdiği gibi, Muhammed'in öğretisini de başka bir din haline getirip İslam adını vermiştir. İslam organize bir din olarak Kur'an'ın öğretilerine karşıdır. Arapça İslam kelimesi, Allah'ın iradesine mutlak teslimiyet anlamına gelir, bu yanlıştır çünkü Tanrı onların kendi iradesine teslim olmalarını istemez, onların, kendi iradesini sevinçle yerine getirmeyi istemelerini istiyor. Ve her zaman ondan, bundan sonra ne yapmalarını istediğini onlara söylemesini istemeye devam edin. Ancak Tanrı'nın iradesini yapmak anlamına gelen İslam kelimesi, artık Tanrı'nın size ne yapacağınızı söylemesinden ziyade, yalnızca başka bir organize dinin adı haline geldi. Tanrı başlangıçta İbrahim ve onun soyunun, sözünü yaymak için yapılan savaşları kazanmasına yardım etti. Daha sonra, İsa'nın öğretilerinin yayılmasına hazırlık amacıyla Romalıların bilinen dünyayı fethetmesine yardım etti. Tanrı, Pavlus'un gözlerini kör etti, sonra ona görüşünü geri verdi ve onu en etkili ve en geniş kapsamlı seyahat havarisi yaptı. Aynı şekilde Allah, Kur'an öğretisini uygulayan Araplara, çoğu Roma Katolik olan birçok ülkeyi fethetmelerine yardım etmiştir. Bu Tanrı'nın sözünü yaymak ve Roma Katolikliğine karşı koymak, onun putperestlik, küfür ve diğer kötülüklerle birlikte yayılmasını engellemekti. Ne yazık ki İslam kelimesi anlamını kaybetmiş, bir başka kötü, organize dinin adı haline gelmiştir. Bölüm 11 Şeytanın dinleri bölmek için kullanması, aldatmak, fethetmek ve yönetmek. Şeytan, eski takipçileriyle birlikte iyi olmayı öğrenmek için elinden geleni yapmayı reddetmiş olmasına rağmen, Tanrı'dan kendisinin kıyamete kadar yaşamasına izin vermesini istedi, sen. Tanrı, eski takipçilerinin ruhlarını sınamak amacıyla onu kullanabilmek için onun isteğini kabul etti. Şeytan size önünüzden, arkanızdan, solunuzdan ve sağınızdan saldıracağına, yolunuzu kesip sizi doğru yoldan saptıracağına yemin etmiştir, Mat 7, 13, 14 ve onun kötü yollarını takip etmeniz için sizi baştan çıkarın. Sure 7-27. Size mümkün olan her açıdan saldıracak, içeriden, telepatik olarak, korkuyla ve yanlış düşündüğünüz şeyle hayal gücünüzün isyan etmesiyle ve dışarıdan yolunuza çıkacak, sizi durdurmaya çalışacak insanlar göndererek. Ya da sizi baştan çıkarmak için kadınları göndererek ve böylece yapmanız gereken şeyi, yani doğru olanı, yani Tanrı'nın iradesini yapmanızı engelleyerek. İblis, Allah'ın çocukları olmayan, Allah'ın iradesini yapmayan ve sürekli onunla konuşan kişileri ayartmak için pusuya yatmıştır. Şeytan da Allah'ın çocukları olanlara saldıracak, onları kandırmaya çalışacak, onları bulundukları dar, düz ve dar yoldan çekip çıkaracak veya en azından onları yavaşlatmak ve veya eve dönüş yollarına devam etmelerini engellemek, eğer yapabilirse. Şeytan, tüm dünyayı aldatmak için, va. 12:9 yalanları kullanır, tıpkı Adem bahçesinde yaptığı gibi, Havva'yı kandırmak için çünkü o Tanrı'nın iradesini yerine getirmedi, yer. 4. Şeytanı asla hafife almayın. Şeytan herkese saldırır, zaten istediğini yapmaya ayarttığı ve bilmeden, ateşe ve idama kadar onu takip edenler hariç, çünkü Allah'ın iradesini yerine getiren herkesi kendine hain olarak görüyor. Unutmayın, hepiniz Tanrı'ya karşı şeytanın safında savaştınız. İyilik yaparsanız otomatik olarak şeytan için bir tehdit haline gelirsiniz ve onun size saldırmak için elinden geleni yapacağını anlamalısınız. İşte o zaman Tanrı'nın zırhını kuşanmalısınız, Efesliler 6:11-17. Eğer şeytan size saldırmıyorsa, siz zaten onun yapmanızı istediği şeyi yapıyorsunuz demektir. İnsan ruhu, nedenini anlamadan her zaman yıldızlara uzanmıştır ve bunun nedeni ruhun, nedenini ya da gerçekte nereden geldiğini bilmeden, bilinçaltında evini özlemesidir. İnsanlar, ruhlar körü körüne evlerine ve sevdiklerine uzandıkça gezegenlere Tanrı gibi tapmaya başladılar ve şeytan, onları hakikatten ve Tanrı'dan uzak tutmak için birçok farklı gezegene tapınmaya aldı. Daha sonra putlara tapınmayı yarattı, oyma resimler ve sahte tanrılar. Tanrı, putlara ve sahte tanrılara tapınmayı yasakladı, bu yüzden şeytan dünyayı aldatmanın yeni bir yolunu bulmak zorunda kaldı ve Tanrı'ya olan inancı organize dinlere dönüştürme fikrini ortaya attı. Dinler, ruh ile Tanrı arasında bir duvar inşa ederek bazılarını rahiplere, rahipleri sahte tanrılara dönüştürecek, Matta 23:5, 7 ve Luka 11:43 ve körler, körleri Tanrı'dan uzaklaştıracaktı. Ve hende ya da ateş, Mat 15:14, Hoşea 4:9 ve Malaki 2:1-2. Allah, Musa'ya kitabı vermiş ve kendisi dışında herhangi bir şeye tapınmayı yasaklamıştı. Şeytan daha sonra Yahudi dinini, geleneklerini ve batıl inançları yaratarak insanların Tanrı'nın iradesini yerine getirmesini ve onunla doğrudan temas kurmasını engelledi. Dinler ruhla Tanrı arasına bir duvar örer. Rahipler gerçek anlamda Tanrı hakkında hiçbir şey öğretmiyorlar. Tanrı'nın gerçekte kim olduğu ya da cennetin nerede olduğu hakkında kesinlikle hiçbir fikirleri yok, zamanlarının çoğunu İncil'in ya da Kur'an'ın bazı bölümlerini tekrarlayarak geçirseler de, çünkü kendi dini örgütlerinin öğretileri ve yanlış yorumlamaları nedeniyle kör olmuşlardır. Dinler ruhla Tanrı arasına bir duvar örer. Rahipler gerçek anlamda Tanrı hakkında hiçbir şey öğretmiyorlar. Tanrı'nın gerçekte kim olduğu ya da cennetin nerede olduğu hakkında kesinlikle hiçbir fikirleri yok, zamanlarının çoğunu İncil'in ya da Kur'an'ın bazı bölümlerini tekrarlayarak geçirseler de. Çünkü kendi dini örgütlerinin öğretileri ve yanlış yorumlamaları nedeniyle kör olmuşlardır. Tanrı, İsa'yı dinleri yok etmek ve insanları tanrılarıyla doğrudan temasa ve Tanrı'nın iradesini yapmaya geri döndürmek için gönderdi ve onlara takip edilecek iyi bir örnek oluşturmak. Çarmıha gerilmeden sonra öğrenciler Yeni Ahit'i yazdılar. Yahudiler ve onların dini, İsa'yı, yani insanı öldürdüler ve sonra Tanrı'nın mesajlarını ve Yeni Antlaşmayı Ahit'i kabul etmeyi reddettiler ve kendi kötü dinlerine tutunmaya devam ettiler. Daha sonra şeytan, İsa'nın öğretilerini başka bir organize dine dönüştürdü ve aynı şey daha verimli bir şekilde tekrar oldu, çünkü dünya artık daha da bölünmüştü ve şeytanın kontrolü daha kolaydı. Tanrı daha sonra Muhammed'i dünyayı birleştirmeyi amaçlayan mesajlarla aydınlattı ve aynı mesajla örgütlü dinin yanlış olduğunu ve insanların Allah'ın isteğini yapması gerektiğini ilan etti. Aynı şey tekrar oldu ve başka bir organize din haline geldi. Şeytanın en büyük başarısı, Muhammed'in öğrencilerinin Tanrı'nın mesajını yanlış anlayıp çarpıtması, İsa'yı itibarsızlaştırması ve bunu Kur'an'a yazmasıydı. Bu onun iki nedenden dolayı en büyük başarısıydı. Birincisi, Arapların Yeni Ahit'i okumayacağını ve İsa'nın örneğini ve öğretilerini takip etmeyeceğini, her ne kadar Kur'an bunların yapılması gerektiğini söylese de, bu nedenle daireler çizerek dolaşırlar ve hiçbir yere varamazlar. İkinci sebep ise şeytanın üç din arasında çatışmaya yol açması ve bu din mensuplarının sık sık birbirlerini öldürmelerine sebep olmasıdır. Bu onları o kadar meşgul ediyor ki, ne kadar aptal olduklarını ve hepsinin aynı Tanrı'ya tapındıklarını düşünecek zamanları olmuyor. Üç kitabı da Rabbim göndermiş ve şeytan onları ayrı dini gruplara ayırdığı için, her biri sadece bir kitap okuyor, yani aslında kitabın bir üçü demek oluyor, dolayısıyla hiçbirinin gerçeği anlama ve bilme şansı yok. Doğrudan teması olmayan ve ancak, benlik, öldüğünde gelen aydınlanmaya sahip olmayan bir kimsenin, Allah'ın kitabının sadece bir üçünü okuyarak gerçeği anlama şansı kesinlikle yoktur. Allah her zaman Tevrat, İncil ve Kur'an'ın tek bir kitap olmasını istemiştir. Bir kitabın sadece bir üçünü okuyan bir insan hikayenin tamamını nasıl bilebilir? En iyi yalanlar her zaman bir gerçeklik unsuru içerir ve dinlerin şeytan için bu kadar başarılı olmasının nedeni budur. Bu dünyadaki dinlerin çoğu bir miktar hakikat içerir, geri kalanı ise yalanlardan oluşur. Şeytan, Tanrı'nın adını alır ve onu batıl inançlarla ve yalanlarla karıştırır, gerçeğin unsurlarıyla karıştırır ve sonra dünyayı kandırıp organize dinlerin Tanrı'ya ait olduğuna inandırmak için mükemmel bir reçete bulur. Organize dinler şeytana aittir ve Allah'ın ismini kullanır ve kötüye kullanırlar. Örgütlü dinler bu dünyanın bilinen tarihi boyunca diğer her şeyin toplamından daha fazla insanı öldürmüş ve öldürmeye devam ederken, nasıl örgütlü dinlerin Tanrı'ya ait olduğuna inanacak kadar aptal olabiliyorsunuz? İnsanları katlederken ve Allah'ın size katil etmemenizi emretmesi varken, organize dinlerin Tanrı'ya ait olabileceğini düşünmek bile tamamen mantık ve saçmalıktır. Ruhsal gözlerinizi açın ve her şeyi gerçekten oldukları gibi görün. Yalnızca gerçek sizi özgür kılabilir. Tanrı'nın sizin için olan iradesi size Tanrı dışında hiç kimse tarafından öğretilemez, çünkü O, onların eve dönmelerine izin vermeden önce her bir ruhun tam olarak neyi öğrenmesi gerektiğini bilen yalnızcadır. Rahiplerin Tanrı'nın kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur ve insanların cennete dönmesini engellemektedir, Matt 23:13 ve Thomas 15:10. Kitaplarının sadece bir kısmını tekrarlıyorlar, eğitimli papağanlar gibi, komik görünümlü kıyafetler giyerken. Her insanın içinde onu baştan çıkaran bir şeytan vardır, bunlara tarih boyunca çocuk istismarından suçlu bulunan birçok rahip de dahildir, başka adamların eşleriyle kaçmak, ve onların da herkes kadar kötü, çoğu zaman daha da kötü olabileceğini kanıtlıyor. Kötü olan biri sana nasıl iyi olmayı öğretebilir? Tanrı ile doğrudan temasınız varsa, savaşacak tek bir şeytanın sesi vardır ve bu da kendi kafanızın içindeki kendi şeytanınızın sesidir ve o zaman şeytanın sizi aldatma şansını en aza indirirsiniz. Takviye kullanma şansı vermeden onunla savaşmak yeterince zor. Allah ile aranıza dinleri ve rahipleri koyduğunuzda ve arada kalan her kişinin üstesinden gelmesi gereken kendi şeytani sesi vardır, şeytanın sizi aldatma ve söz verdiği gibi yoldan çıkarma şansını kat kat artırıyorsunuz. Şeytanın dinleri icat etmesinin nedenlerinden biri de budur. Bir rahip günahlarınızı nasıl affedebilir? Kim olduklarını sanıyorlar, günahları bağışlama gücüne ya da hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Kim onların Tanrı'yı temsil ettiğini söylüyor? Tanrı kesinlikle yapmaz. Bunların kendisini temsil etmediğini, şeytanı temsil ettiğini defalarca söyledi. Yahudiler, İsrail'in 12 kabilesinden sadece ikisinin kalıntısı olan ve Yahuda evi'nin soyundan gelen İsrail'in 12 kabilesine atıfta bulunulması nedeniyle cennete yalnızca Yahudilerin gideceğini söylüyorlar. İsrail'in İsrailevi olarak adlandırılan diğer 10 kayıp kabilesi, İsrail'in açık ara çoğunluğunu oluşturanlar ve bugün bunlar, Britanya ve İngiliz milletler topluluğu. Amerika, Keltler, İskandinavya, Hollanda ve 3 Baltık devleti, hepsi en azından sözde olarak Mesih'i kabul etti, Matta 15-24. İbrahim'e, senin soyun Isak'ta çağrılacak, yani Isak'ın oğulları, Saxons, Saksonlar, Saksonlar olarak bilineceği söylendi, Yaratılış 21-12. İsrail'in 12 kabilesi, Yahudi olmayanların İsrail'e aşılanması nedeniyle, yalnızca kelimenin tam anlamıyla değil, mecazi olarak da dünyadaki tüm kabileleri temsil eder. Emirleri tutan ve Tanrı'nın iradesini yerine getiren herkes otomatik olarak İsrailli olur ve getirilir. Bu referans şeytana fırsat verdi, çünkü 10 kabileden oluşan İsrailevi kaybolmuştu, Yahudileri dinlerinin doğru olduğuna ikna etmek için egolarını kullanmak ve böylece İsa'yı, Muhammed'i ve onların getirdikleri mesajları kibirli bir şekilde kabul etmeyi reddetmek. Roma Katolikleri cennete yalnızca Katoliklerin gidebileceğini söylerken, diğer Hristiyan mezhepleri cennete yalnızca Hristiyanların gidebileceğini ve sadece İncil'e odaklanabileceğini söylese de en azından bir kısmı Tevrat'ı okuyup İncil ile birleştirmişlerdir. Bu onların en azından diğer iki gruba göre daha açık fikirli ve hoşgörülü olduklarını göstermektedir. Müslümanlar cennete yalnızca Müslümanların gidebileceğini çünkü onların tüm kitaplarını okumadıklarını söylüyorlar, sadece şeytanın okuyup yanlış anlamasını istediği kısımları okuyup yanlış yorumluyorlar. O kadar kibirlendiler, bağnazlaştılar ki insanları korkutup Kur'an-ı Kerim'in İncil'e eklenmesini engellediler ve hala da engelliyorlar, birlikte kitabın 1/3'ünü oluşturuyorlar. Allah'ın iradesini yerine getiren, onun emirlerine ve İncil'de yazılı olan ahite uyan, her renkten, milletten ve inançtan tüm insanlar hayatta kalacak, Allah'ın iradesini yapmayan, emirlerini yerine getirmeyen, her renkten, her milletten ve her inançtan tüm insanlar, kıyamet günü, ateşte yok olup gideceklerdir. Bu konuda Tanrı'nın sözüne sahipsiniz. Şeytan hepinizi mükemmel bir şekilde kandırdı, bölün ve yönetin. Yahudiler, kendilerine ait olan Tevrat'ın 1/3'ünü okurlar ve ondan sonra gelen hiçbir şeyi kabul etmezler. Müslümanlar da aynı şeyin tersini yaparak kitabın 1/3'ünü okurlar ve ondan önce gelen hiçbir şeyi kabul etmezler. Hristiyanlar ise ortada kalarak kitabın orta 1/3'ünü okurlar ve kendisinden önce gelenleri ve özellikle sonrasını kabul etmeyi reddederler. Tebrikler. Hepiniz aldatıldınız. Bunu hemen şimdi yapmaya başlasanız iyi olur, yoksa hepiniz, ateş, inbubi ödülünü kazanırsınız. Allah söz konusu olduğunda din, milliyet diye bir şey yoktur, şeytan hepinizi aldatmıştır. Nasıl belirli bir milletten veya dinden olabilirsiniz? Sen bu gezegenden değilsin. Siz istemediğiniz sürece din veya milliyet diye bir şey yoktur. Bunlar yalnızca sizin zihninizde var olur. Aranızdaki tek gerçek fark, birkaçınızın Tanrı'ya inanması ve çoğunuzun Tanrı'ya inanmamasıdır, bunların ikisi de iyi değil. Tanrı, kendisine inanmanızı istemez, O, ona inanmanızı ve onu tanımanızı ister. Sadece siz Yahudi değilsiniz, Hristiyan, Müslüman, Budistler, Hindular, Sihler, ve insan bile değilsiniz, Venüs'tensiniz ve şeytanın yalanlarıyla hepinizi kandırmasına izin veriyorsunuz. Tebrikler. Herkes insanların ölümlü olduğunu ve ölmeleri gerektiğini bilirken, ruhunuz ölümsüzse, nasıl insan olabilirsiniz? Eğer kibirli bir şekilde sandığının onda biri kadar akıllıysan, bir yere varıyor olabilirsin. Alçak gönüllülük ve Tanrı'nın rehberliğine çocuksu bir güven, şeytanın sizi insan olduğunuza ve dünyayı yönetecek kadar akıllı olduğunuza ikna etmek için kendi egonuzu ve kibirinizi kullanmasını engellemenin tek yoludur. Dünyayı içine soktuğunuz duruma bakın. Şeytan tarafından dinlerin ve rahiplerin hepinizi kandırmak için kullanıldığı başka bir yolda onların şu aptal hikayeleridir. Eğer şu andaki insan yaşamınızda iyiyseniz o zaman cennete gidersiniz ve eğer şimdiki insan hayatında kötüysen o zaman cehenneme gidersin.